Çünkü şey not alma yaz, yani
tutulma da bir şey vardı.
Evet. Ara şey yapabilirsek. Orada değil de içeride. İçeride biraz.
Aradan bir şeyden yakıyorduk.
Ha, bu şimdi şu an söndürüleni, onu söndüren bize nasıl olduğunu en azından.
Evet.
Nasıl güzel olmuş. Bunlar, evet, çok şey, kayıtlar. Işıktan mı? Tamam. Şimdi bu dört öğle başladığı zaman Empedokles ne yapacak bunlarla? Bunlardan her şeyi türetecek. Şimdi Empedokles biraz önce konuştuğumuz o atomcular ve Parmenides ya da Eleatikler arasındaki ilişki. Onu bir daha şey yapalım. Yani görüyorsunuz sorgulama hiçbir zaman tamamlanmıyor ve her seferinde yeni şeyler çıkabiliyor. Şimdi Eleatiklerin özellikle Parmenides'in varlık dediği şey küresel bir doluluk. Eğer onu fiziksel yanında düşünecek olursak bir var, o bir plenum yani dolu, hiçbir boşluk içermeyen homojen bir küre. Bu yani biraz felsefi falan değil, oldukça tasarımsal bir şey, imgesel bir şey neredeyse. Ama şey gibi düşünebilirsiniz. Çok büyük, yani sonsuz büyük değil. Sonsuz olduğunu kabul etmiyor. Onun daha sonra yine bir garip düşünce olarak şey var. Bu benzer tasarım Empedokles'in bu sevgi zamanı dediği ya da sevgi dönemi dediği dönemde var. Çünkü o dönemde bu şey Afrodit bütün öğeleri tek parçaya toplayıp birleştirdiği için yine şey var. Parmenides'in varlığına benzeyen bir birlik kitlesi var, kitlesi var ve Empedokles bunun küresel olduğunu düşünüyor ama aynı zamanda Parmenides'ten ayrı olarak sonsuz olduğunu düşünüyor. Yani bunlar düşünebiliyorlar, nasıl düşünebiliyorlarsa biz bazı düşüncelerini anlayamayız. Yani burada belki de şey var.
Empedokles'te bir şekilde aktarıyor mu? Sonsuzlar.
Empedokles
küre diye düşünüyor.
Küre diye düşünüyor ve sonsuz küre diye düşünüyor. Sonsuz. Evet.
Bu gene çekildi ve sonsuz.
Evet. İşte bu yani biraz aykırı geliyor. Çünkü yani normal olarak sonsuz bir küre olmaz. Yani küre son mu olur? Çapı olur. Çapı olduğu zaman da o bir kuantum ve kuantum şey biliyoruz ki son mu? Şimdi buradaki problemimiz şey, Parmenides'in biri ve Demokritos'un atomları aynı mı? Parmenides'in biri büyük bir atom. Ama bir tane. Yani ne yokluk var ne de ondan başka bir şey var. Demokritos'ta ise şey var, sonsuz sayıda ya da sonsuz çoklukta atom var ve aralarında boşluklar var. Vakum var. Plenum. Ayrıca bir fark daha var, hatırlatayım. Demokritos'un atomları sonsuz küçüklükte atomlar. Yani Parmenides'inki büyükken Demokritos'unki mini minicik atomlar. Yani yine aynı diyor muyuz?
Ben oradaki atomun herkesin tek olduğunu düşünüyorum. Sadece atom diyor. Yani
Parmenides'i çok karşılaştırıyorum. Çok karşılaştırırsan. Çoğu şekli olursa atomlar desek arke yine aynı diyecek miyiz?
Sonuçta
atomlar ama.
Aynı,
evet.
Aynı.
Tamam. Yani aradaki benzer. Şimdi bu bir sorun ve problem olarak duruyor ve tartışılabilir. Yani bir felsefe tarihi yazarı bu temayı yakalayabilir ya da biz şey yaparız. Yani bunlar ne gibi sonuçlar çıkar? Belki de bir şey çıkmaz. Ya da önemli şeyler çıkar. Ama yani şimdi tasarımsal olarak düşünürsek atomla Parmenides'in varlığı yapı olarak benziyor gibi görünüyor. Çünkü atom da bu, Demokritos'un atomu da plenumdu. Yani Darte bölünmüyor çünkü içinde kendisinden başka bir boşluk yok. Plenum demek doluluk demek değil mi? Yani orada atomun bölünebilmesi için şey olması gerekir. Yani bir varlığın, yani cisimsel bir varlığın, özdeğin bölünebilmesi için bölünmeye izin vermesi, olanak vermesi gerekir. O da vakumla olabilecek bir şey. Diyor. Atom bölünmüyor. Evet. Yani o aslında Demokrit atomcularda ilke ya da arke 2 dememiz gerekir. O daha doğru. Çünkü atom yalnız başına olsa Parmenides'le tamamen örtüşecek. Ama atomun yanında boşluk da var. O kesin, yani onu yani boşluk yapmadan, boşluğu kabul etmeden atomist olamazlar ya da atomları varsa. Çünkü atom zaten tek olmayacak. Yani atomlar çoğul olacak. O çoğulluğu sağlamak için de şey gerekiyor. O Parmenides'in varlığını bölmek gerekiyor. Bölmesi vakumlu olan bir şey.
Benim önemli bir şey. Parmenides'e benim olanakta değil. Yani bu
çok önemli işte. Yani tabii ki Parmenides.
Zaten oradaki boşluğun da açıp evini belki şey yapmak.
Evet.
İmkan olanaklı hale getirmek. Parmenides'te boşluk olmadığı için izinmek.
Evet. Parmenides'te devim yoktu. Zenon o paradokslarıyla Parmenides haklı çıkarıyordu. Çünkü Parmenides'in yani Parmenides'in karşıtları ona çokun varlığını göstererek onu çürütmeye çalışıyorlardı. Zenon ise çoğulun ya da çokun olamayacağını gösteriyordu ve devimin olamayacağını gösteriyordu. Bu şeylerde var, bu konudaki kayıtlar internette var ve oradan yakalayabilirsiniz. Yani aslında onları kullanırsanız iyi olur çünkü nasıl etkisi olacağını bilmiyoruz. Yani bu çalışmaların, çünkü daha önceki o şeylerde de, yani bu yeni bir olanak bir bakıma. Burada ele aldığımız konuları tekrar dinlemek, yani bu lisede ya da üniversitede falan olan bir şey değildi ama şimdi muhtemelen şeye de, peki o eğitim kurumlarına da giriyordur bu ses kayıt ya da görüntü kayıt şeyi olayı. Yani onun nasıl etkisi o, çünkü bir iki çalışmayı kaçıran bazı şeyleri gerçekten bir daha duymayabilirdi eskiden. Ve onlar büyük problem yaratabiliyordu. Bu arada şey, dijital fotoğraf gerekiyor. Yani buranın şey, makinesi olan. Ama şimdi şey, yani flashla falan ya da ışıkla ya da değişik, oradakiler şey etsem, biliyorsun karanlık, yani aydınlatıp üzerimize ışığı falan alıp belki ya. Şimdi atom ve atomcularla elektriklerin ilişkisi var, Empedokles de onlarla ilişki içinde ve Zenon Empedokles'in öğretmeni, 6 yaş büyük Zenon ne öğretiyor? Yani Zenon'a muhtemelen şey öğretiyor işte. Elektrik öğretiyor. Devimin olmayacağını, oluşun olmayacağını. Şimdi burada geçen yarıda konuştuğumuz ve tam açmadığımız nokta şeydi. Yani bu eleatik, bütün bu ön Sokratikler realitenin görünge olmadığını düşünüyorlar. Bu nokta hep üzerine geleceğimiz, yani üzerine duracağımız ve çünkü bu şeyle ilgili, gerçek varlıkla ilgili. Ne dedim biraz önce? Realite gerçek varlık değil. Realite görünge değildir. Şimdi realiteyle gerçek varlığı demek istiyor olabiliriz. Kavramlar kafa karıştırıcı olabiliyor sözcüklerle ilişkilerinden ötürü. Çünkü realite dediğimiz zaman pek çok şey anlaşılabilir bundan. Realiteden şu var olan durumu anlayabiliriz. Bu bir realite. Bir olgusallık. Realiteden şeyi de anlayabiliriz. Arkeyi de anlayabiliriz. Gerçek realite arkedir. Gerçek varlık arkedir. Bunlar mantıklı önermeler ve burada sözcüklerin kafa karışıklığından kurtulmak için kavrama döndüğümüz zaman ayırt ettiğimiz iki şey var. Yani iki kavram var. Oluş kavramı ve varlık kavramı. Varlık kavramı, Parmenides'in varlık kavramı. Oluş kavramı ise varlıktan farklı. Farkı görebiliyor muyuz? Yani biraz doğal düşüncemizde görebileceğimiz bir fark. Varlık, var olmayı anlatıyor. Yalnızca olmayı anlatıyor. Oluş ise var olmayı anlatmıyor. Çünkü oluşta olan bir şey varlık taşımadığı için oluştadır. Kolay mı? Ha? Evet. Yani dikkat edin, paralelliği kurmaya çalışın. Yani bunu kurarsanız bütün felsefe tarihinde belki de en önemli şeylerden birisi, perspektiflerden birisi bu. Yani oluşta olan bir şey varlık durumunda değil. Bunlar şimdi o dönemin kendisi söylüyor.
Tamam, yani bunu doğru olarak mı kabul ediyoruz?
Önemli değil. Ona doğru
anlamaya çalışıyoruz.
Dönemi anlamaya çalışıyoruz ve dönem kendisi de doğruyu anlamaya çalışıyor.
Yani şu an söyleyen şeyler bizim düşüncelerimiz değil, o dönemi anlayarak...
Onu ayırt edemeyiz ki. Yani ben ya da bir başkası düşündüğü zaman kendi düşüncelerini düşünüyoruz. Ona diyor ki bu benim düşüncem değil, bu şu dönemin düşüncesi ya da ona...
Daha çok bu soruları onlarla birlikte sormak.
Evet. Burada amacımız sorgulamak. Yani ben sorayım, sen sor, o sorsun, Herakleitos ya da şu bu. Önemli olan düşüncemizi şey yapabilmek, yani güçlendirebilmek ve fark etmediğimiz şeyleri fark edebilmek ve onun dışında herkes kendi düşüncesinde sonuna kadar saltık olarak özgür ve yani şimdi oluş ve varlık kategorileri, bunları biz kendimiz ayırt edebiliriz. Yani sadece şu öyle diyor, bu öyle diyor şeklinde yanıtlar. Biraz önce konuştuk. Yani bu özgürlük değil. Özgürlük benim kendi yargımı oluşturmam, kendi düşüncemi oluşturmam ve başkasının bir otoritenin düşüncesini tanımamam. Yani burada özellikle ondan kaçınıyoruz. Şimdi oluş ve varlık. Yani bu bizim usumuzun yanıtlayabileceği bir şey ve bütün bu dönemde bu ayrım kit ayrım ya da esas her şeyi çözen nokta burası. Onu şey yapalım, dikkat edelim. Yani oluşta olmak var olmamaktır. Yani bu basit bir mantık bağlantısı. Var olan zaten var. Yani mesela arkeler vardı. Elatik ya da Empedokles'in arke. Arkenin ortaya çıkması gerekmiyordu. Arke ortaya çıkarsa arke olmuyordu. Bu şey mi? Açık mı?
Değil. Yani oluş sürecini kapsıyor.
Şimdi o soruya çok güzel bir soru. Oluşta olmak ne demek?
Günlük dilde bir şey var. Olmak ve var olmak çok aynı anlamda kullanılabiliyor.
Ona oluşmak, yani biz Türkçe'de ona ayırıyoruz.
Şimdi üzerine düşününce ayırmak gerekiyor.
Evet. Şimdi oluşta olmak ne demek? Dedi Zafer.
Yok olacak olmak demek. Başı ve sonu belli olmuyor.
Bak şimdi. Evet. Evet. Olmak varlığı imliyor. Yani oluşmak dersek orada bir ol kökü var. Oluşmak varlığı imliyor. Onu da yazalım. Bunlar bizim herkesin görebileceği şeyler.
Olduğu için aynı zamanda olmamak demek.
Oluşmak var olmayı imliyor dedik. Yani imliyor içeriyor demek.
Yani yok olacak olmak demek kadar var olacak olmak da demek. Yani başka bir şekilde yeniden var olur.
Evet. Yok olmak demek yok oluş da o da oluşu imliyor. O da varlığı imliyor. Ona benzer bir şey demek istedin galiba. Şimdi oluşta olmak varlık demek değil. Oluş varlık değil. Nasıl oluyor? Biraz aç.
Yani ne oluşta
olabilir? Şimdi şey, Herakleitos'un sözünü tam buraya yanıt olarak verelim. Herakleitos diyor ki Pantarei. Yani her şey oluştadır.
Varlık da o
zaman. Her şey diyor. Ne oluşuyor? Her şey. Her şey diyor. Varlık yoklukla birdir diyor Herakleitos. Yani varlık oluşturulur diyemiyoruz. Bak şöyle bir akıl yürütme yapıyor. Varlık yoklukla birdir. Bu birlik oluştur. Herakleitos'un özeti bu. Yani Herakleitos şey demiyor. Varlık oluşturulur demiyor. Varlık yokluktur diyor. Yoklukla birdir diyor. Bunu net olarak söylüyor. Yani fragmanlarından bu çıkmış. Bu artık...
Bunlar da oluş tarafından.
Bunların birliği de oluştur diyor. Nesnesi
yani
nasıl olur? Momente diyoruz. Güzel. Yani onun için ise oluşta ol var diyoruz. Yani oluş sözcük olarak şeyi gösteriyor. Varlıkla ilişkisi. Olmakla varlığı bağlıyoruz. Bir diyoruz.
Ondan kimin sonuçları? Hegel söylüyor. Arı varlıkları yokluksuz.
Çünkü Hegel kendi şey diyor, itiraf ediyor. Yani ben diyor bunu... Parmenides, Herakleitos'un bütün önermelerini aldım diyor. Yani evet mantık biliminin başlangıcını aslında Herakleitos yapmış. Yani o Hegel'in gerçekten Hegel'in yazdığı şey büyük mantıkta bile ilk anda varlık kategorisinin altında ne bileyim 5-10 satırdan başka bir şey yok. Oradaki bütün içerik hemen hemen şey Herakleitos'un bir yinelemesi.
Varlıktan önce ol ya da sıralamak eğer varlık da varlığın başlangıcı olmuyor. Yani o önermede.
Şimdi
varlık yokluk doluşu oluşturuyor önermesinde.
Evet.
Öncülü olmuyor mu?
Ya öncülü oluyor çünkü doğru. Neden oluyor? Çünkü o varlık oluş olmaksızın olanaksız.
Evet. O zaman varlık
ayıramıyoruz. Yani varlık şimdi burada dediğin şey doğru ama senin anladığın anlamda ben felsefe tarihinde gördüğüm şey acaba o mu? Yani varlık başlangıcı oluşturuyorsa hiçbir şeye bağlı olmaması gerekir. Ama varlığın kendisi hiçbir şeye bağlı olmayan bir şey değil.
Dolaylı
yani. Ve o dolaylılık onu oluşa bağlıyor ya da oluş yapıyor. Şimdi buna... Nasıl?
Varlık yoklukla birdir.
Evet.
Dediğimizde evet. İşte varlık ve yokluğun birliğidir. Dediğim zaman
farklı.
Var değil mi?
Var tabii. Birisi çünkü Parmenides.
Özdeşlikten bahsediyoruz. Yani varlık yoklukla birdir deyince bana da farklı geliyor. Yani
evet.
Özdeşlik yani aynı anlayada aynıdır. Anlamına geliyor sanki. Yani ama özdeşlik zaten iki farklı şeyi de içeriyor diye de her zaman düşünmemiz lazım.
Tabii yani özdeşliğin aynı karşıtların birliği olması gerekir ya da aynı
yani
o...
Sen gibi öbür ifade sanki varsa yokluğu belirtir denince
evet.
Orada sanki ben sentezli gibi ama sanki öbür daha doğru yani.
Şimdi
yoklukla belirtir dediğimiz zaman
tamam. Evet. Şimdi bu konuya geldik böylece ve aslında bu konu yani varlık yokluk konusunun ya da oluş konusunun varlık oluş ilişkisinin bizi getirmesi gereken yer sentez. Ve Empedokles'te de tam olarak şey bu. Empedokles felsefesinde yani o 4T'si bu tasarımsal düşünce onu felsefeden uzaklaştırıyoruz. Yani çünkü öyle bir şey doğru değil. O fiziksel olarak bile yani onu uzaklaştırmadan şuna dikkat edelim. Empedokles'in 4 öğesi şey değil. Mendel'in elementler tablosundaki öğeler gibi değil. Yani işte Empedokles 4 tane sandı, oysa yüzdü falan gibi bir şey söylemek çok anlamsız. Çünkü Mendel'in öğeleri, elementleri şey değil, arke değil. Yani son nokta değil. Elementler, sodyum, klor vesaire. Bunlar biz bildiğimiz kimyasal bileşimleri yapıyorlar. Ya da kimyasal sentezleri yapıyorlar. Ama kendileri şey değiller. Elementler arke değiller. Neden? Çünkü elektronlardan ve atom, protonlardan, nötronlardan oluşuyorlar. Ama arkenin, elektron arke mi? Arke son nokta demek. Yani bütün bunlar şey değiller. Arke değiller ve o zaman özdeğin ne olduğunu bunlar söylemiyorlar. Yani şimdi atomların, elektronların, protonların onların hepsinde ortak olan şey özdek. Madde. O zaman buradan madde, soyut madde, özdek dediğimizde tam bir soyutlama oluyor. Çünkü elektron özdek değil diyoruz. Aradaki farkı görebiliyor muyuz? Yani elektron tabii ki özdekten oluşuyor ya da proton özdekten oluşuyor ama elektron derken ben onun şeyini anlatmış olmuyorum. Arkesini anlatmış olmuyorum. Çünkü elektronu da oluşturan daha alt bir yapı var. Özdek. Kuark diyorlar mesela şimdi. Kuark ve elektron özdeş eşit olarak görülüyor değil mi? Kuark. Kuark, kuark, kuark, kuark. Bu kuarkların türleri var. 4, 16 falan. Okuyalım. He? Evet. Evet. Yani bunlar bu şey o akseleratörlerdeki çarpışmalar sonucunda yani ne yapıyorlar? Elektronları çarpıştırıyorlar yüksek hızda giderken o büyük kilometrelerce çarpıştırıyorlar. Çarpışmadan sonraki datayı analiz edip diyorlar ki işte bu kuark var burada, şu kuark, alt kuark, üst kuark, sol kuark, sağ kuark. Yani bu şimdi burada önemli olan şey şu. Elektron ya da proton ya da kuark son yapı taşı değil. Değil. Bunlar kuark varlık. Sen yanıtını bekliyorum onun için diyorum. Bunlar varlık mı? Yani kuark bir varlık mı? Var olan bir şey. Tabii ki var. Ama varlık mı? Yani ben bir varlık mıyım? Bir varlığım. Bir varlık dediğim zaman daha zannı oluyor. Belirli varlık. Ben varlık olarak varlık değilim. Çünkü varlık olarak varlık ya da özdek olarak özdek buna yok olan şeylerin varlık olmaması öyle, bu öyle şey.
Kendi aracında bir takım tanımlamalar yapalım.
Yap.
Var, özdek varlık değildir. Önermesi. O zaman varlık tanımlanması gerekiyor. Yani tanımlanması gerekiyor. Yani varlık nedir? Yani, özdek varlık değilse nedir?
Yok olmaz.
Şimdi ben
yani,
daha önce...
Bir anlamda varlık değil o zaman. Yani,
ne?
Özdek varlık değildir.
Biraz şimdi, şeyler ekleyebilir miyim?
Ekle.
Çünkü pek peşinden geliyor.
Evet.
Görüngü dünyasına, evrenine ait bir şey arke olabilir mi?
Tanım gereği olamaz. Arkenin...
Şimdi bu mantıkla gidersek ki baştan evet. Da zaten realite görüngü değildir diye oraya yazdık. Kim evet. Sözü doğruluyor.
Evet.
O zaman ne empedoklesin dört unsuru? Çünkü hava, su ve işte toprak gibi şeylerdir. Ne de atomlar, ne de madde. Bunların hiçbiri arke olamaz, varlık olamaz.
Doğru.
Ne de kuark. Çünkü bunların hepsi görüntü dünyasına ait.
Evet ve ön Sokratiklerde henüz şeyde değiliz. Yani açık bir felsefede en azından Platon ve Aristoteles'te olduğu gibi bir rahatlama noktasında değiliz. Algılamadıkları, yani onların eksiklerinin neler olduğunu zaman zaman şey yapıyoruz, ele alıyoruz ve en azından burada şeyi biliyoruz. Bunlar düşünceye düşen payı hiç farkında değiller. Yani şey dedikleri zaman, arke dedikleri zaman hep fizikselde olduklarını sanıyorlar ama arkenin kendi kafalarında olduğunun en küçük bir şekilde bilincinde değiller. Özneyle hiçbir ilgileri yok henüz ve şimdi doğru görüngü o bizim doğal olarak yaptığımız şey de o zaten. Yani biz de özdek dediğimiz zaman onun oradaki bir şey olduğunu sanıyoruz ama düşünce olduğunu onu yakalayamıyoruz. Yani onları kınayacak durumumuz yok doğal bilinç olarak ve şimdi felsefe tarihinde de bu bir gelişme, sadece bir adım aslında Sokratikler. Konuya dönelim. Oluşmak özdek varlık değildir. Yani varlık Heidegger varlık üzerine, yani bu konuyu şey diye görmeyin, yani çözemiyoruz ve çok önemsiz ve kolay bir konu aslında, öyle görmeyin. Yani Heidegger'in kitabı şey, koca kitap varlık üzerine, varlığın anlamı üzerine yazmış. Yani bu ne kadar durursak o kadar şey, bu şey frenlemeyin, yani tutmayın, ben zaman kaybediyoruz diye düşünmeyin.
Ontolojik anlamda varlığı
söyleyelim. Evet. Özdeksel varlığın adı var. Sodyum, potasyum, granit, çelik, yani... Hayır, devam edelim tartışmaya, kesmeyin. Yani varsa bir şey, konu... önemli olan gerçekten düşüncemizi şey yapabiliyor muyuz? Özgür bırakabiliyor muyuz yani?
Evet.
Söyle. Dolduralım, evet. Şey yapmayın, bloke etmeyin, sorgulamayı bloke etmeyin lütfen. Yani bu yöntemimize aykırı olur. Kimse de kimseyi bloke etmiyor. Kimse kimseyi şey yapmıyor, sınırlamıyor, kınamıyor, yargılamıyor. Evet.
Bizim konuştuğumuz dil izlemediği sağlık kaçtığında
tabii.
Daha doğru ilerlemediği düşünüyoruz. Yani şimdi özdeğe varlık demezse
evet.
O zaman başka bir şey demeyeceğiz.
Özdek niye verdiniz?
Ama
Varlıktan senin anladığın nedir o zaman?
Bu varlıktan değil mi?
Yani özdeğe bir varlık yüklemek istiyorsun ya, yani özde bir varlıktır demek istiyorsun alışkanlığa geldiği gibi. Ama bunu niye yapmak istediğini biliyor musun? Neden varlıklı
olan görünen, dokunulabilen olan
evet. Varlığın peki
siz niye tam tersini
çünkü düşünürken bu bize öğretilenlerin dışında başka şeyler yapmaya çalışıyoruz ve varlığı da sadece varlık olarak düşünme durumuna gelmeye çalışıyoruz. Özdeyi de özdek olarak düşündüğümüz gibi, yani özdeye herhangi bir evet, yani özdek vardır demek istiyorsan doğru. Ama özde varlıktır deyip onu bir belirlenime soktuğun zaman farklı bir anlam çıkıyor.
Katılıyorum size söylediklerimi. Ben sadece özdeyi işte özdeyin varlık olduğunu öğrettiler. Siz varlık sınıfında ondan da çıkabiliriz. Ona da başka şeyler yapabiliriz. Ama özde varlık değildir önermesi ya başka bir şey yapabiliriz. Ya da varlık sınıfına sokmamak özdeyi bana biraz o 36 yıl, 37 yıl ya da kendi varlığı tartışalım diyorum zaten. ontolojik anlamda, ontolojik anlamda bir ihtiyaç var. Özdek varlık değildir. Şeyini biraz açalım ya da biraz bir çözüm bulalım.
Ben şunu demek istiyorum.
Olan bir şeyi varlık sınıfına çok kolay.
Hayır, o ona ekledik. Yani öyle bir son dediğim orada inlenmiyor. Yani özdek vardır deniyor ama özdek varlıktır dediğimiz zaman yani varlığı da özdek. Tamam. Yani o bence bu sorunun şeyini unutacağız bu şu tartışılan yanını ama burada şöyle bir şey var. Özdek varlıktır dendiği zaman bundan şu çıkabilir. Varlık özdektir. O zaman özdek arke olur. O da materyalizm dediğimiz şey. Varlık özdektir. Çıkarımı yapamaz mıyız? Özdek varlıktır dendiği zaman. Yani bak şimdi burada bir önerme yapısı var. A, B'dir deniyor.
Özdek de varlıktır değil mi?
Tabii B de A olur.
Evet. Yani özne yüklemdir dendiği zaman önerme yapısında bir dakika o senin söylediğini kaçırdım ama şey yapacağız.
Özdek de vardır.
Yani. Var, tersine de dönebilir. Dönemez mi? Yani özden... O yüzden özdek vardır diyoruz. Varlıktır dersek o itiraz ettiğimiz şeyin kapısını açmış oluruz. Ayrıca. Yani doğrusu açalım ama doğru gibi görünmüyor. Tasarımsal olarak düşünebiliriz. Yani bu o kadar olmayacak bir şey değil. Ama biz şimdi burada dikkat ederseniz mantık biliminde de bunu yaptık. Yani kavramları incelerken ona yaklaşık bir yöntem uygulamıyoruz ya da yaklaşık bir inceleme yapmaya çalışmıyoruz. O yüzden o küçük önemsiz gibi görünen ayrımlar mantık biliminde elimine ediliyorlar. Yani biz mantık biliminde bu sadece Hegel için değil başkaları için de geçerli. Yani felsefe tarihinde genel olarak yani kimse varlığı ve özdeyi materyalistler dışında eşitleyen yok. Yani varlık ve özdek ya da yani varlık kendi için bir kavram ve öteki kavramlardan ayrı bir kavram. O zaman benim sorusuydu. Yani varlık nedir? Şey yapalım. Ontoloji sorusu bu. Ben çözemedim. Yani evet o varlık nedir sorusu yani şeyimiz var. Bu da evet.
Ya özdek varlık değil de nedir diyorsun? Ya sadece görüngü.
O da değil. O da doğru değil. Çünkü görüngüde olan şey belirli özdek. Yani işte burada gördüğün özdeksel her şey. Özdeyi görebiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? Bir düşünün. Özdeyi görebiliyor muyuz? Kavram. Ben real özdekten söz ediyorum. Real özdeyi, var olan özdeyi görebiliyor muyuz? Görüngüden ayrımıyla ilgili olarak. Yani özdeyi görebiliyor muyuz? Özdek kırmızı mı? Mesela.
Özdeğin kendini görebiliyor.
Ben evet şeyden yani bunu bunun yanıtı kolay. En azından o kolay yanıtın üzerine gidebiliriz. Yani özdek algılanacak ya da duyumsanacak görebilecek bir şey değil. O özdeğini onun düşünce çıkarsamasıyla yapıyoruz. Yani ilk insan tabii ki önündeki taşları görüyordu, hayvanları görüyordu, başka insanları görüyordu. Ama onlara o fiziksel şeylerin özdek olduğunu düşünmüyordu. Yani özdek düşüncenin çıkarabileceği bir şey.
Bir iddiaya göre Aristoteles'in bir kavramı.
Yani sözcük, ona tahta gibi bir anlamı var sözcüğün. Ben de onu tam olarak şey yapmadım. Bunlar da yok yani, bunların hiçbiri özdek demiyor. Biz bunlara materyalistler diyoruz, özdekçiler diyoruz. Çünkü aslında ister istemez o tarzda düşünüyorlar ve yani bunların arkeleri her durumda şey, tinsel olmayan bir şey kendileri için. Ama düşüncelerinde biraz daha farklı bir şekilde gidiyor.
Oturun, oturulabilir bir şey olması kafamızda. O mu özdek?
Özdek, yani burada...
Bu nesne olarak bir şekil böyle bir şey ama özdek bunun kafamızda oturacak şey olduğu mu?
İşler...
Bunun bir özdek olduğu.
Evet. Bu görüngünün görüngünün arkasında yatan şey diyebiliriz en genel olarak. Yani bu gördüğünüz şey özdek değilse, özdek nedir? O zaman o görüngü...
Çok sadece tinsel olmayan her şey.
Çünkü şimdi bakın felsefe tarihinde şey de görüyoruz. Yani bu duyum, yani bunlar duyumlar. Kırmızı bir duyum, renk. Değil mi? Bu bir... Bunun duyum olmasının anlamı şu, bu nesnede olan bir şey değil. Ve bizim gördüğümüz şey bu. Aslında biz kendi beynimizde ürettiğimiz şeyi görüyoruz. Kırmızı olarak. Çünkü ama bize dışarıdan gelen şey ışık dalgaları değil mi? Kırmızı ışık dalgaları. Retinaya vesaire ve ya bunlar...
Ama aynı zamanda gerçek o. Yani biz...
Tabii ki.
Gerçek olmayan bir şeyi
hayalden bahsetmiyoruz. Yani bu kırmızı renk gerçek, hayal değil.
Gerçekte olmayan bir şey varlık yapabilir mi?
Yapabilir.
Gerçekte olmayan bir şey varlık yapabilir mi?
Varlık yapmak ne demek? Düşünmek. Yani, evet. Fantaziler. Örneğin fantazileri alın. Masal kahramanları. Şunlar bunlar falan. Hayır. Bunlar
fantaziden bahsetmiyorlar. Real olarak olmayan bir şeyi varlık olarak.
Evet, o fantezi dediğimiz şey.
Pegasus'u düşünebilirsin. Kanatlı atı düşünebilirsin.
Ama o hayal. O hayal olmayan bir şey.
Ha, onu yani büyücüler yapıyorlar. Olmayan bir şeyi var etmek. O
var olan bir şey düşünüyoruz o zaman.
Öyle diyordu Parmenides. Olmayanı düşünemezsin diyor. Ancak olanı düşünebilirsin. Düşünceli varlık...
Gerçek
olan bir şey. Ama şey de düşünüyoruz, fanteziyi de düşünebiliyoruz. Real değilken.
O da düşünebilir.
O düşünsel varlık taşıyor.
Ama o öyle kabul edelim.
Ama var.
Var.
Yanılgı var.
Var.
Evet.
Yok değil mi? Ama var. Ama var mı?
Yanılgı bile varlık kategorisi tutuldu yani. Var.
Tabii.
Oldu.
Ya olmayan bir şey.
Yokluk da var gibi bir şey.
Var.
Evet.
Varlığın soyut yanına şey yapamamadık hala. Yani sorumuz orada.
Yani şimdi aslında bu soru gerçekten şey, herkesin kafasında olması gereken bir soru ve...
Mesela hayal kurduğumuz şeylerde de kanat var, art var, onu biz tasarımlıyoruz. Yani onlar olmayan şeyler değil. Biz sadece kafamızı onları birleştiriyoruz.
Tabii ki.
Varlık, yani olmayan bir şey diye söylediğim şey. Yani onlar olan şeyler aslında.
Yani o senin demek istediğin şey yani en yakın örneği.
Varlıktan kastettiğimiz o var dediğin an o senin varlık kavramını anlayacağı şey. Yani, şu var diyorsun ya işte o varlık dediğin varlık olarak kullandığın şey o var.
En genel varlık.
Tekrar sorayım.
Yani mesela o Pegasus'un var düşüncede
yani,
var.
Varlık olmayan bir şey. Yani değerlilikte de olmayan bir şey. Gerçek olmayan bir şey.
Şimdi o sorunun yani evet bir saniye şimdi orada şeye dönelim olmayan bir şey düşünülebilir. Olmayan bir şeyin ne olduğu düşünülemez. Ama olmayan bir şeyin olabileceği düşünülebilir. Ve ama orada da bir şey olmayan bir şeyin olduğu düşünülebilir mi? Olmayan bir şey belirli olarak düşünebilir mi? Yani bir şey var ve ben onu düşünüyorum ve ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bu şey Kant'ın kendinde şeyinin ta kendisi ama ona daha sonra gireceğiz ya da girdik şimdiye kadar birçok kez, şimdi de giriyoruz. Yani Kant şey diyor, Ding an sich diyor, vardır diyor ama nedir bilemeyiz. Yani hiçbir kategori ona yükleyemeyiz diyor. Sadece varlık kategorisini yükleyebiliriz. Bu bir şey. Kurgulama. Yani Kant'ı şu an buralara kadar bunların öyle bir Kant'ın yaklaşımı farklı. Yani bunlar bir tür saplık içinde az önce dediğim gibi düşüncenin gücünü, yeteneğini, sınırını falan hiç düşünmeden, öyle şeyler düşünmeden bulduk diyorlar. Yani arke sudur, arke şudur, arke budur ve onlar bulduklarına gerçekten inanıyorlar. Çünkü onun üzerine sağlam bir dizgeyi kuruyorlar. Şimdi varlık ve oluşa tekrar bakarsak, oluş ve görüngü kategorileri arasında bir şey vardı, senin söylediğin birlik vardı. O görüngüyü varlıktan ayırıyor. Yani görüngüsel olan ayrıca görüngüsel olan görüngüyü biraz kendi mantığı içinde düşünürseniz onu zaten şeyle bağlayacağız. Kendisi olmayan bir şeyle bağlayacağız ve görüngünün gerçek olmaması kendisi olmamasına bağlı olacak. Çünkü görüngü bir şeyin görüngüsü. Yani görünenin görüngüsü ama o görünen kendini nedense kendisi olarak göstermeyen bir şey. Gibi görünmek diye bir şey var değil mi?
Bu realite görüntü değildir dediniz. Biz ona da konuşmadık. Realite kendisi zaten görüntü
değil. Değil. Realiteyi gördük mantık biliminde. Daha sonra belirli varlık. Yani realite dediğimiz şey sadece varlığın pozitif olarak vurgulanması ve yokluğun göz ardı edilmesi. Şimdi bunlar mantık biliminin şeyleri, temaları ve biraz daha belki de izlemesi o yüzden girmeyeceğiz. Yani daha şeyden gidelim. Görüngü realiteden çok ayrı bir kategori. O yüzden ama burada şunu diyoruz. Realite, bakın realite derken en başta şunu söyledim. Yani realite bu gördüğümüz şeyler mi? Pekala diyebiliriz. Ama realite aynı zamanda arkeye de diyebiliriz. Çünkü realite ile varlığı kastediyor olabiliriz. Görüngünün bize şurada yani bu alanda sadece şey örneğin Herakleitos'u anlamamıza yardımcı olması gerekir. O da orada yeterli. Yani görüngüsel olan şey geçici olan şey. Geçici olan şeyin en açık örneği oluşta olmak. Yani oluş sürecinde olan bir şey bu kültür modern kültür, yani Türk kültürü şu anda bir oluş sürecinde ve gelenekten moderne doğru geçiyor. Dolayısıyla her aşaması yitici bunun. Yani bugün bir aşamaya giriyoruz, yarın o eskiyor. Ve burada bir şey yok. Ama Mısırlılarda öyle değil. Mısırlılarda öyle değil. Mısırlılarda ya da Sümerlerde ya da Çin falan buralarda şey olmuş. Yani bir değişim süreci kilitlenmiş ve yani yüzlerce yıllık, binlerce yıllık gelenekler birikiyor, birikiyor, birikiyor, sağlamlaşıyor vesaire. Parmenides o özdek sözünü kullanmıyor. Yani ona özdek olduğunu söylemiyor. Ama boşluk yoktur diyor, doluluktur dediği zaman yeter. Yani oradan özdeyi kastettiğini anlıyoruz. Onu biliyoruz. Yani Parmenides varlığını hiçbir şeye benzetmiyor. Hiçbir şeyle açıklamıyor. Çünkü varlıktan başka hiçbir şey yok. Ama biz demiş oluruz onu. Yani Parmenides'in öyle dediğini ileri süremeyiz. Çünkü onu demiyor. Özdek daha yüksek bir kavram. Yani özdek uzay ve zamanı gerektiren bir kavram ki Parmenides daha onların bilincinde değil. Yani uzay ve zamanı biliyor, bilmiyor değil ama özde yani yalnızca varlık vardır derken onları da reddetmiş oluyor ki tutarlı onun şeyiyle. Çünkü Parmenides bütün şeyi görüngü dünyasını gerçek saymıyor. Yani varlıkla bir görmüyor ve Parmenides'in Herakleitos'ta da benzer bir durum var ve Herakleitos'un akış dünyası, dikkat edin, yani Herakleitos ve Eleatikler bu konuda aynı görüşü paylaşıyorlar. İki bakış açısı içinde akış dünyası gerçek dünya değil, gerçek varlık dünyası değil, oluş dünyası. Şimdi ontoloji dediğimiz zaman, yani varlığın incelemesine geldiğimiz zaman ilk görmemiz gereken şey galiba bu olacak. Varlık kendisinden başka bir şey değil. İlkim böyle. Ve o soyutlama içinde aldığımız zaman varlık saltık soyutlama oluyor. Çünkü bu anlaşılabilir. Yani varlıkta daha öte bir soyutlama yapma şansınız yok. Bunu düşünmek çok zor olabilir.
İmmete varlık yok.
Evet, varlık ötesi yok.
Son soyutlayabileceğin nokta varlık bir şey.
Şeyi düşünün, Descartes'in seni empati yapın Descartes'e. Yani her şeyden kuşku duyuyor. Seni görmüyor. Yani düş görüyor olabilirim diyor realite için. Matematikten bile kuşku duyuyor ki yani bir rasyonelistin usay hiç olmazsa kuşkuyu yüklememesi ya da kuşkudan bağışıklaması gerekir. Descartes onu da yapmıyor. Matematik de. Bilmediğim bir güç beni manipüle ediyor olabilir diyor düşüncelerimde. O bile 2 kere 2'nin 4 ettiği o bile yanlış olabilir vesaire diyor. Ve her şeyi soyutluyor. Her şeyi soyutluyor. Hiçbiri bunun gerçek değil. Yani var değil. Sonunda geldiği tek nokta ya da yani daha öte soyutlama yapamadığı nokta varlık noktası ya da düşünce noktası.
Kendi varlığı değil. Vücut olarak.
Evet, yani
Newton'un varlığı.
Doğru. O fiziksel varlıktan şey yapmıyor. Evet. Potansiyel ve şimdi Aristoteles bakın tamam yani şimdi Aristoteles o tözle ilgileniyor genel olarak oradaki yani varlık konusunda bundan ben fiziğinden hatırladığım kadarıyla o da Herakleitos'u doğrulamaktan öteye pek fazla bir şey söylemiyor. Şimdi ontoloji dedik, varlık incelemesi, varlık bilim. Yani orada önemli olan şey varlığın başka bir şey olmadığını farkına varmak ve o zaman varlık en büyük soyutlama oluyor dedik. Daha ötesi olmayan yani meta varlık dedi Levent. Yani daha ötesi olmayan bir şey. Ve ontoloji o zaman eğer varlığın incelemesi diye alırsak en soyutun incelemesi olacak. Çünkü varlıktan daha soyut olan yok. Bu evet bu işte şey deneyeceğimiz nokta burası. Yani
varlığı da soyutlama da varlık ve soyutlaması
evet.
Belki de soyutlama olarak çok üst düzeyde soyutlamaya
en son düzeyde. O açıdan geri gidiş. Ama şimdi Empedokles'te bizi ileri götüren şey sentez düşüncesi. Hegel öyle diyor. Ona bakalım. Yani yani bu gerçekten şeyse yeni bir düşünceyse evet dediğin açıdan bir şey var. Gerileme var. Yani aslında Empedokles'te felsefeye ait olmayan pek çok şey var. Ama Empedokles'in o sentez ya da bireşim düşüncesini üretmesi için o şeyi alması gerekir. Çoğulluğu alması gerekir. Yani dört ancak o zaman sentez yapabilir. Şimdi bunlar hepsi çok alakalı ve neredeyse paralel giden konular ama orada biraz şey yapıyoruz, zorlanıyoruz. Bu bileşim konusunu varlık yoklukla bağlamak zorundayız. Çünkü o şey özel, yani o Konu dışı değil. Evet, tamam. Ne? Kimin? Us. Us'u soyutlayabilirim. Us'tan pek çok şey çıkar şey. Yani us'tan çıkarsama yapabilirim. Soyut derken yalın demek istiyoruz. Yalın. Yalın yani. Var. Evet. Soyut. Yani peki. O zaman şimdi soyutlamayla fiziksel olmama anlaşılabilir. Somut olmama anlaşılabilir. Yani bir ikisinden ayrım yapıyoruz ve bizim yani bazen bunlar karışıyor. Ben birinci anlamını kullanırken dinleyen ikinci anlamda anladığı zaman iletişim kopuyor. Şimdi soyutun logosu soyut dediğimiz zaman bunun fiziksel olmadığını belirtmek istiyoruz. Us, yani insanın düşünme yetisi ya da logos dediğimiz şey soyut soyuttur dendiğinde ama logos olabilecek en somut şey. Saltık olarak somut şey. Daha ötesi, somutluk açısından daha ötesi olmayan şey. Neden? Bak, şundan dolayı. Yani logosun somut olması, logos ya da us, logosu ve us'u aynı anlamda kullanıyoruz. Evet. Değil mi? Yani logos ya da us yani burada somutluk
düşünce olarak anlıyorum.
Şimdi düşünce soyuttur, değil mi? Yani bu logosu soyut dediğimiz zaman onun işte cisim olmadığını falan anlatıyoruz. Ama onun dışında logos, us, somutluk açısından yani somut olmak, içerikli olmaksa şöyle açıklayalım. Var olan her kavram benim logosumun, usumun kavramı. Us bir kavramlar bütünü. Mantık biliminin mesela şeyini düşünün, dizgesel yapısını, dizgesel içeriğini düşünün. O içerik us'a ait, logos'a ait ama logos orada ya da idea diyor Hegel düşünce öğesinde. Yani mantık biliminde doğa kategorileri yok, kültürel kategoriler yok ve orada düşünce, idea soyut, soyut düşünce orada soyuta inmiyor ve yani o bir soyutlama düzleme. Mantık biliminin düzleme şey değil, fiziksel bir düzlem ya da tinsel bir düzlem değil. Tinsel de değil. Yani tin alanı da şeyden farklı. Ama özet olarak logos ne kadar kavram varsa hepsini dolduracağımız yer. Torba. Ama o torba dizgesel bir torba. Yani orada kavramlar rastgele durmuyorlar. Somutluk içeriklilikte. Fiziksellik değil. Yani bu dokunulabilirlik. Buna da somutluk diyoruz. Soyut, öz düşünceyi soyut görürsek benim çantam somut. Fiziksel olması anlamında. Şimdi, İki ay anlamı ayırıyoruz. O çok... fark etmiş değil mi? Nerede? Nereye koyuyorsun? Soyuttur. Varlık en soyuttur. Şimdi bak, düşünce... Şey, pardon. Varlığı, şunu yazıyorum. Senin söylediğin şey şuydu. varlığı nereye koyabiliriz? Varlığı saltık olarak, varlık soyutlamanın sonu dedik. Yani Descartes'in yöntemsel kuşkusu ona götürüyordu. Yani daha öte, varlıktan öte gidebileceğim yer yok. Yokluğa geldiğin zaman varlık hala bir ileri adım olarak, yani soyutlamada bir öte adım olarak duruyor. Çünkü yokluktan varlığı şey yapabilirim, çıkartabilirim. Ama varlıktan soyutlanacak hiçbir şey kalmıyor. Yani varlığı silip atarsam onu yapamam. Evet, yani görüngü daha somut, özdek daha altta duruyor, daha soyut. O, en soyutu varlık. Soyut. Yokluk daha somut.
Varlığa nazaran.
Yani burada dikkat edersen somut soyut sözcüklerini şey kullanıyoruz. Belki de biraz alışmadık bir şekilde. Ama doğru anlamda kullanıyoruz. Yani yokluk varlıktan daha somut. Çünkü içerikli. Yokluk var. Yani varlığı da taşıyor. Öyle değil mi? Yani bu bunlar şey en azından yöntemi aydınlatma açısından önemli şeyler. Yoksa çok şey değil. Ama o karmaşıklaştırır şeyi, aşamayı. Yani durum kompleks yapar ve şimdi tabii ki. Varlık içeriksiz olanın kendisi. Çünkü diyoruz ki varlıkta çıkarılacak gayet bir şey yok. Yokluğun içi var. Yokluktan varlığı çıkartabiliriz. Ama varlıktan gayet yani kendisinden öte
yokluktan varlığı çıkartırız derken de şey yapmak lazım.
Onu ayırırız diye değil.
Ha, ya da yokluktan bir varlık çıkartamayız. Belirli varlığı.
O anlaşılıyor.
O da anlaşılıyor. Evet. Çünkü ben hep öyle düşünülebiliyor.
O zaman yani yokluk tabii ki şimdi o konuyla ilgili olarak biraz zamanımız var yani 1,5 bırakacağız 10,5 başladık çünkü 20 dakikamız var sentez konusu tam Empedokles'in yaptığı şey onu ve geçen hafta çözemediğimiz takıldığımız yer şimdi evet, iyi konsantre olun yani şeylerin Empedokles'in önemi burada yatıyor çünkü sentez düşüncesi bugün olduğu gibi korunuyor. Yani Empedokles şey değil. Geçici değil. Aramızda kalıyor ve bugüne kadar kaldı. Bundan sonra da kalacak. O sentez düşüncesinin bilinci açısından. Şimdi sentez nasıl? Buradaki sentez o dört öğenin bir araya gelmesi ve bunun bir araya getiren güç Kıbrıs.
Yavru ortam.
Kibros ya da Afrodit ya da sevgi. Yani onun bir sevgi bir de çatışma iki gücü var. İki güç bu öğeleri bir araya getiriyor ve ayırıyor. Çünkü yani şeyi düşünemiyor. Dört tane, evet Kibros Afrodit. Dört tane öğenin öyle ortada durmaları yeterli değil. Onların sentezi ve ayrışması sorunu var. O sentezle ayrışma sorununu bu iki güç çözüyor. Afrodit ve Ananke. Ananke deniyordu. Ananke zorunluk demek. Pardon Ananke değil tabii ki. Yani hani sen Yunanlısını hatırlayamadım. Metinde vardır. Çekişme. Yani bu sevgi, nefret demiyorlar. Çünkü Empedokles'in seçtiği sözcük nefret anlamına gelmiyor. Çekişme, strife diye İngilizce çeviriyorlar. Şimdi onun o döngüsel yani süreç bütün kozmik sürecin bir döngüler yinelemesi olduğu tezi var. Önce sevginin her şeyi bir arada tutmasıyla başlıyor. Sahne öyle açılıyor. Ondan sonra yani o sevginin bütün elementleri, öğeleri bir araya getirdiği saltık sentez evresinde her şey birbirine karışmış. Parmenides'in varlık yapısı yine biri ortaya çıkmış ve tabii ki tam değil çünkü nefret ya da çekişme çepere itilmiş. Bu birinci evre. İkinci evrede nefret içeri doğru girmeye başlıyor. Çeperden yayılıyor ve bu ayrışma anlamına geliyor. Yani birin dağılması bu şu an insanlığın içinde bulunduğu evre diyor. Ondan sonra nefretin amacına tam olarak ulaşması tam ayrışma demek oluyor ve sonra tekrar nefretin yavaş yavaş sevgi karşısında yenilmesi ve her şeyin yine birliğe doğru gitmesi ve tekrar birlik. Şimdi bu döngü, yani bu bir kurgu ve bu kurgu Nietzsche'yi önceliyor. Nietzsche'de de böyle. Aslında Nietzsche'yi başkaları da önceliyor ama burada Nietzsche'nin insanlığın sürekli bir yineleme süreci içinde olduğu, yineleme döngüsü içinde olduğu görüşü var. Bu ebedi, evet, dengi geri dönüş, mitos yani. Çünkü Nietzsche'nin söylediği şey şu, bu, şu an olanlar sonsuza kadar yenileyecekler. Anlaşılıyor değil mi? Yani bir bilardo masasında düşünelim bir şeyi, herhangi bir vuruşu, o vuruş hiç durdurulmadığı zaman bir noktadan sonra şeye girecek, aynı hızda, aynı ivmeyle, aynı kütleyle başlangıç yaptığı noktaya, pozisyona gelecek ve devam edecek. Yani bu evet burada aynı açıyla gelir. Evet, o kolay. Önemli olan orada o momentumun sürdürülmesi. Yani şimdi tabii ki bu şey, fikri anlatıyor değil mi? Yani Empedokles'in şeyi de bu. Yani onun da kurgusu böyle bir şey ve Nietzsche'ninkinden farklı değil. Dört dönem söylüyor. Yani evet, onlar şeyde var, yani internette, önemli değil. Çünkü kurgu, yani sevgiyle başlar diyor. Bu başlangıç şey açısından önemli, mantıksal olarak önemli.
Yani görür gibi.
Evet, evet. Tabi. Yani. Yineleme var. Şimdi burada sentez bizi esas ilgilendiren şey, yani bu da gerçekten bize yeni olabilecek şey, sentezi kurgul birlikten ayırmak ve kavramsal birlikten ayırmak. Çünkü sentez, Empedokles'in sentezi değişik öğelerin, dört öğenin bir araya gelmesi ve her cismi oluşturmaları. Şimdi burada birleşen şey, şu problemimiz vardı. Sentezde birleşen öğeler daha sonra ayrılabiliyorlar. Normal, bunda bir problem yok. Kavramsal birlikten ya da kavramsal sentezden farkı ya da gerçek birlikten farkı, bu Empedokles'in sentezinin kavramsal birlikte öğeler, yani birleşen yanlar ayrılamıyorlar ya da birbirlerini belirliyorlar. Örnek verirsem çok kolay anlaşılacak. Yani sodyum klor tuz olarak bir araya geliyorlar ama ben onları elektrolizle ayırırsam sodyum varlığını sürdürüyor. Klor da klor olarak varlığını sürdürüyor. Şeyde ise, kavramsal birlikte ise, mesela oluş kategorisini bir sentez olarak düşünürsek, Herakleitos'un oluşunu, varlık ve yokluk o sentezin momentleri, kıpıları ya da bileşenleri. Varlık ve yokluk birbirinden ayrılamaz. Yani evet. Ha? Evet. Daha? Gelmedim, daha bitirmedim. Şu. Yani burada dikkat edeceğimiz şey, geçen hafta çok iyi toparladığımı söylediğim şey buydu. Sen kimyasal birleşimin ya da dışsal sentezin öğeleri kendi başlarına var olabiliyorlar. Ayrı olarak da var olabiliyorlar. Ama kurgul birliğin ya da mantıksal, kavramsal birliğin momentleri kendi başlarına var olamıyorlar. Yani varlığı hiçbir zaman yokluktan ayrı olarak düşünemeyiz. Dışsal bir örnek vereyim, benzetme olarak. Bir pusulayı düşünün. Pusulanın ya da pusula iğnesini düşünün daha doğrusu. O iğne kuzey ve güney olarak sentez midir onun ilişkisi oradaki kuzey ve güneyin, yoksa daha başka bir şey mi? Yani sodyum klor iki ayrı şey, biri pozitif biri negatif. Onlarda da elektron pozisyonları açısından bunlar bir araya geliyorlar ve birleşiyorlar. Ama ayrılabiliyorlar. Ama pozitif elektrik yani mikrotüste öyle bir şey ayıramayız. Ayırdığınız zaman ayrılan her parça kendini yine karşıların birliğine çeviriyor. Mikrotüste böldüğünüz zaman değil mi? Bir tarafı kuzey oluyor, öteki tarafı güney oluyor mu? Yani
bir çubuk mikrotüsü kırdığınız zaman
bir yarışı
diyelim, yani. Bu tarafı şey, başka kutlanır,
evet. Diğer tarafı yani fizik biliniz, burada şey yapmayın, dalgınıza gelmesin. Yani mikrotüsü ne kadar kırarsanız kırın, her zaman o şey. Bir parçanın bir ucu kuzey, bir ucu güney. Onu bölün. Falan. Bu ya da şunu düşünün, pozitif ve negatif elektrik diye iki şey var mı?
Esasında yok. Yani yön orada şey, ya da elektronun varlığı ya da yokluğu anlatılıyor.
Evet, yok aslında. Yani bir elektrik elektriktir ve orada pozitif ya da negatif diye bir tür yok. Var mı?
Peki elektrikteki mıknatısla elektronun
mıknatısla? Evet.
Aynı demin verdiğiniz mıknatıs örneğindeki gibi elektrik de bir mıknatısla yaratıyor ve orada da artı eksi kutuplar var.
Bir arada var.
Tabii yine
bir arada karşılıkları birliği olarak. Sentezin zayıflığı burada yatıyor. Sentez ayrılabiliyor. Yani sodyum ve klor, kuzey ve güney uçları gibi şey değiller. Zorunlu birbirlerini belirlemiyorlar. Şimdi bunu bilmiyorum yakalayabildiniz mi? Yani bu ilk kez belki de çok soyut olabilir ya da yalın olabilir. Yani ya da belki de bütününde bulanık olabilir. İki birleşme tarzı arasındaki ayrım. Yani sentetik birleşme ile kurgul birleşme. Kurgul dediğimiz şey, spekülatif düşünce, felsefe tarihinde. Yani bütün o şeyden, Herakleitos'tan başlayıp ileri doğru gelen düşünce. Buydu geçen haftaki şey. Yani kimyasal sentez dışsal bir bağ. Orada da elektronlar paylaşılıyor falan. Yani tabii ki bir şey yaklaşma var. Ama o ayrılabiliyor ve ayrıldığı zaman... varlığını sürdürebiliyor sodyum klor. Ama kurgul birleşme, kavramsal birleşmede ayrılma diye bir şey söz konusu değil. O ancak soyutlamada, yani kuzeyi ben soyutlamada güneyden ayırıyorum, dilde ayırıyorum. Dil analitik dedik. Yani ben kuzey dediğim zaman hemen güneyde demiş olmuyorum onun yanında. Onun düşünce çıkarsıyor ve biraz orada hangi döngü? Onun bir mantığı yok. O Empedokles'te, yani o Empedokles'te felsefeye ait olmayan bir yan. He? Burada Empedokles çok fragman kalmış, 400 satır kadar yazı kalmış. O yüzden onun üzerine yani bir edebiyat alanı oluşmuş. Yoksa içerikte o kadar şey değil. Öfke, öngör. Yani sevgi, birleşmeyi, birliği, bu şey, popüler motifler bunlar. Ve şimdi bir şey daha var, şans ve zorunluluk. Şimdi bir kimyasal, bir mekanik alanında, yani kimyayı bırakalım, kimyada da çünkü aynı şey geçerli. Mekanik düzende bir neden başlarsa bir etki çıkartır. Zorunlu olarak. O etki, aslında o kendisi bir neden olduğu için yeni bir etki ortaya çıkartır ve böyle bir zincirleme reaksiyon başlar. Değil mi? Yani bir domino taşını düşürürsen, eğer ona bağlı başka taşlar varsa onun alanı, devrilme alanı içinde, sonucu taşa kadar düşme devam eder. Değil mi? Ya da daha komplike bir şey olabilir. Mekanik süreç olabilir. Şimdi burada şu, Charles Nezor'unur. Empedokles iki ilkeye daha getirir. Şans ile olumsallık düzen yaratmaz. Kaos varsa kaosun altında bir şey olamaz. İlke ya da nedensellik yasası olamaz. Kaos ancak yasasızlık ve kuralsızlık ve düzensizlikten olabilir. Yani kaosun şeyi bu. Düzen varsa o zaman orada bir ustallık. Bu Empedokles'in kendisi değişik görgensel tözlerin oluşumunu orantıya yükler ve orantı logos. Biliyoruz logosun.
Orantı da var Empedokles.
Evet. Empedokles çok şey, içerikli bir yani şey olarak evrim konusundaki görüşler. Dediğim gibi duysal algı konusunda nasıl görülüyor, nasıl tad alıyor, nasıl koku alıyor falan bütün bunları açıklayan şeyler geliştirmiş Kur'an'da. Yani bunlar doğru değil tabii. Ama orada yine şey var, bağımsız bir düşünce çabası var ve yani normal olarak bir bilim adamı tutumu. Ama aynı zamanda da bunda şey var, arınmalar diye bir çalışması var. O tam bir boş inat şeyi. Evet. Evet.
Bütün koyduğu ülkeler çiftler çiftler karşılıklı.
Var onlar ama şey değil yani Herakleitos'taki bir yani şu var Aristoteles tezine ediyor onun ama çok fazla bir önemi var gibi görünmüyor. Aslında diyor Empedokles'e göre iki ilke var diyor. Ateş diyor bir tarafta öte tarafta toprak, su ve hava bunları diyor. Ateşin karşısında ayrı bir öğe olarak şey yapıyor diyor. Alıyor diyor ve onu ikiye indiriyor bir bakıma. Yani burada önemli olan şey şu. Her cisim bunlardan oluşuyor. Yani şu Empedokles'e göre topraktan oluşuyor. İçinde ateş de bulunabilir, su da bulunabilir, hava da bulunabilir ya da bulunmayabilir. Şu oranda ya da bu oranda. Yani bunlar onun şey düşünceleri. Mitolojik olmayan ve ustal olmaya çalışarak ürettiği düşünceler ama çok fazla başarılı değil. Yani Empedokles'in şeyi katkısı işte sentez düşüncesi ve bu şey de değil. Sentez de kimyasal sentez, dışsal birleşme. Kendisi Herakleitos. Şimdi burada gerileme var, ilerleme var diye ölçerken standartları koymamız gerekir. Yani Empedokles Herakleitos'a göre gerileme gösteriyor. Çünkü hatta elastiklere göre gerileme gösteriyor. Çünkü rasyonalist değil. Yani pek çok şeyde uyduruyor. Uydurma şu, bir yani bir şey var, onun eğer felsefi sistemde çıkarsama ya da nedenini gösterme zorunluysa, Empedokles nerede takılırsa nedenini göstermeden bir şeyi kabul edip onu kullanıyor. Yani şey sorgulayın mesela, görelilik kuramıyla ilgilenenler bakabilirler. Görelilik kuramı da ışık hızını kendi içinde çıkarsamadan dışarıdan alıp kullanıyor ve ona öyle bir şey, sistematik bir yer vermiyor. Şimdi zorunluluk ve şans. Zorunluluk doğal süreçine ait olan şey zorunluluk. Ama zorunluluk bunlar yine şeyler, sistemalar yani hemen bir seferde çözülmeyen şeyler. Zorunluluk az önce verdiğim domino. Yani bir süreç başlarsa o süreç bir noktaya kadar gidecek ve ereğine ulaşacak, hedefine ulaşacak ve o zaman başlangıç ereği kapsıyor. Yani ben bir domino taşını devirmekle 100. taşı devirmiş oluyorum. Şimdi o zaman şu ortaya, bunu paralel olarak şunu düşünebiliriz. Dünya, güneş sistemi oluştuktan sonra yaşam zorunlu olarak ortaya çıkacak. Çünkü o süreçte hiçbir şey şansa bağlı değil. Her elektron görevini biliyor ve onu eksiksiz olarak yerine getiriyor. Nerede bulunması gerekiyorsa orada bulunuyor. Çünkü onu oraya getiren nedenler zorunlu nedenler. Ve onun doğa yasalarından sapma şansı yok. Ben söylüyorum. Ama açık açık yani bunun belki kapalı halini söylüyorlar. Ben belki biraz daha açtım. Yani bu sonsal neden denen şey felsefe tarih, son yani ilksel ne, ilk neden ve sonsal neden, bunlar aynı aslında. Yani özellikle bunları Aristoteles şey yapıyor ve kozmos bununla ilgili. Yani kozmos demek ilke zorunlu bir açınıma uğrayacak. Yani güneş sistemi olacak ve güneş sisteminde bir gezegen, yani bu sistemde olmayabilir, başkasında olabilir. Demokritos onun sözünü ediyordu. Yani evren sonsuz evrende dünya gibi başka gezegenler var diyordu. O kesin konuşuyor o konuda. Bazılarında diyor yaşam olabilir, bitkisel yaşam olabilir. Galvansay bunu 2500 yıl önce düşünmüş. Yani evrenin başka yıldızlarında dünya gibi gezegenler olabileceğini o zaman düşünüyorlar. Ve burada önemli olan şey bu yaşamın ortaya çıkışının rastlantısal mı yoksa zorunluluk sonucunda mı oldu? Ve bunların hiçbiri de şey demiyor. Yani rastlantısal olarak oluştu demiyorlar. Çünkü rastlantısal olarak oluşması, düşünün yani doğanın, insanın o muazzam yapısı, muhteşem yapısı, işte yani böyle tıkır tıkır işleyen ve o işte o rastgele o öğenin, bu öğenin falan filan bunların buluşmasıyla atomların bir DNA'nın bir parçasının böyle rastlant keyfi olarak oluşma şansı yok. Bu insanı normal olarak Tanrı düşüncesine götüren bir bakış açısı. Yani erekserlik, doğadaki erekserliği gördüğümüz zaman da Tanrı'ya gidebiliyoruz. Gidenler var. Ama yani gidemeyenler de felsefeye gitmek zorundalar galiba. Çünkü alternatifi kaos. Kaos, belirlenimsizlik. Yani hiçbir şeyin kesin bir zorunluluğu yoktur. Her şey olabilir ya da olmayabilir falan. Ve bu zorunluluk, değil mi?
Ben bir şey sormak istedim eğer bu
bitti. Şey, unutmayın. Şey içeceğiz. Uygun olanlar. Bir soru var. Onu da şey yapalım.
Yani bir görüntü değildir.
Evet.
Konusu. Realite kavramın görüntüsü değil midir?
Realite mantıksal olarak sorguluyorsan şey değil. Varlıktan hemen yani belli varlığın hemen
kavramın
kendisi.
Kavramın görüntüsü değil midir? Kavram olarak baktığımız yani
yani görüngü her görüngü tabii ki var olan şey kavram olduğuna göre her görüngü kavramın ta kendisidir. Yani görüngüsü olmaktan öte kavramın kendisi. Görüngü. Görüngü de kavram.
Görüngü de kavram. Yani ama neticede kavram yani
yani onu mantık biliminde şey yapalım, konuşalım. Şimdi dağıldık. Sen kalıyor musun? Altın kek. Yani kahve içebiliriz, kek yiyebiliriz.
Şans
kavramını
nereye koyuyorsunuz? Burada şans
tamamen
düşünüyor musunuz?
Zorluğun,
yani felsefenin dışına koyuyorsunuz.
Tabii yani şans kavramı var ama realiteye ait değil.
Niye?
Çünkü o zaman doğa esası işlemiyor olacak.
Hayır, oluşumda bir oluşum başlamış gidiyor ama zorunlulukla mı gidiyor?
Yani doğa süreçleri öyle olması gerekiyor.
Çok teşekkürler. Ben katılamayacağım bugün kafeye ama geleceğim.
Tamam.
Yani pazar günü dediniz.
Pazar, gelecek çalışmamız pazar günü olacak.
Saat 10.30.
Evet.
Teşekkür ediyorum.
Gelmiyor musun çalışmaya?
Bir işim var, ben yapalım. Sonra geliyorum.
Tamam.
İyi günler.
İyi günler.
Ben zaten gelmiştim.
Niye ya? Hanım bırak.
Hanım bak ya.
Ciddi misin?
Yeter bakalım. Hanımı da alsaydık. Söyledim.
O şey yapıyor.
Gelmiyor.
Gelmiyor mu?
Merak etmiyor mu?
Başka
gayeleri
var. Bir tane tarih felsefesiyle, pardon, felsefe tarihiyle bir mantık bilimi lazım oraya.
Şeyin günü getireyim. Ne zaman çarşambaya. Olayım yani. Pazartesi gideceğim şeye. Hı hı. bir şey diyeceksin, söyle.
Yani ben kitabı getirecek miyim? Ben vermek istiyorum çünkü ben arıyordum, bulamadım.
Yani şey yapın, onları siteden, şeyden oraya da söyleyebilirsin. Orada da yazabilirsin, bana da söyleyebilirsin, başkasına da söyleyebilirsin. Yani ben şey yapıyoruz.
Merhaba. Gülçin abi, sabah.
Aa, merhaba.
Nasılsınız?
Sağ ol, sen nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim davetiniz için.
Bu, siz görünmediniz şeyden sonra o şeyden.
Evet, gelemedik. Çünkü bu 1 Kasım için her cumartesi bakışta çalışıyoruz. İşte 1 Kasım'ı bizi bekliyoruz. Bakalım güzel becerebilmişiz, yapabilmişiz. Çarşamba akşamı Maslak Şortası'ndan.
Çarşamba, bu çarşamba.
Aha, 1 Kasım.
Vallahi çok sanmıyorum yani diyeceğim. Bu çarşamba akşamı bizim çarşambamız var ama...
Burada mı?
Çadır hoşlar geldi.
Bakalım. Bütün geceyi kapsıyoruz.
10-11'e kadar.
Yine de bir
tamam,
şey
çok
olursa...
teşekkür ederim.
Ver
orayı.
Tamam. Bu pazar mı dediniz? Lafın sonu yok.
Aşağıda yazdık. Şey var bizim sitede, Yahoo haberleşme grubunda. Hı. Haberin var mı ondan?
Ondan yok. Olması lazım. Notum var.
Bak, ileri ineri koma girersen.
Tamam, yazıyor. Yazıyor. Şimdi kızımı okuttum çünkü. Evet.
Orada aşağıda ya tarihleri belirttik ama tamam. Onun dışında yani daha şeyler, ayrıntılar var. Onları şeyden, tamam. İnternetten öğrenebilirsin.
Tamam. Girelim.
Felsefeye bekliyoruz. Tamam. Yani bu ayrı bir şey.
Tabii
bu,
tabii. Sizin gibi değerli dostlar işte tamam. Biz.